170. sayfa. 2. Homongolos'tan ölmüş arkadaşına. Belki hatırındadır. Mektepte idari memurları ara sıra mütalahanelere baskın yaparlar. Talebenin çekmecelerinde memnun kitap ararlardı. Kimimizde ahlaksız romanlar, kimimizde açık resimler, hatta bazılarında sevgilerinizden gelmiş mektuplar bulurlardı. Böylece siz hem kitaplarınızdan, resimlerinizden, mektuplarınızdan olur, hem de alay alay tevkitler, izinsizler alırdınız. Elhamdülillah benim sicilim bu cihetten fevkalade temiz ve kar gibi beyazdı. Ben ki firar, kavga, ihtilalcilik, tembellik, mektep eşyasını kırıp dökmek, muallimlere itaatsizlik, memurlara hakaret gibi muhtelif mektep cunha ve cinayetlerin hepsinde rekor kırmış bir talebeydim. İdarenin bu hususta bana büyük emniyeti vardı. Çekmecemde spor gazetelerinden ve sporcu resimlerinden başka bir şey bulamayacaklarına emindiler. Mamafif benim de gizli kitaplarım yok değildi Necdet. Bunları sen bile pek iyi bilmezsin. Ara sıra onların tekrar tekrar okumaktan şaşarmış dağınık yapraklarını gördükçe nedir diye sorardım. Hiç manasız şeyler. Bilmem nereden kitaplarımın arasına karışmış öte beri sarıyordum da diye cevap verdim. Benim gizli kitaplarım sizinkiler gibi şu çapkın kadın ve aşk hikayeleri değildi. Bunlar dünyada daima kendilerini yalnız bulmuş insanların yalnızlıktan bahseden acı bedbin yazılarıydı. O şikayetlerin mahasını açık bir surette anlayacak yaşa gelmiştim. Fakat bu kitaplardan karanlık ve esrarlı bir cazibe vardı ki bana onları toplatıyor, anlayamadığım satırlarını ezberleyinceye kadar tekrar ettiriyordu. Bu kitapların bahsettiği yalnızlık mahkumlarından olduğumu aklımda takdir edemeyecek kadar çocuktum. Fakat bir sevki tabi bana bunu hissettiriyordu. Evet, bu satırları kelimelerini anlamadıkları esrarengiz duaları kendi kendine okuyan zahitler gibi karanlık bir veşt ile terkibini bilmedikleri acı ilaçları içen hastalar gibi ümit ve emniyetle tekrar ediyordum. Büyüdüm, bu yaşa geldim. Şimdi onları biraz daha fazla anlıyorum. Onlardan bazı satırları sana da tekrarlı lüzum görüyorum. Bir şenlik gecesi göl kenarındaki garip tavırlı bir insana rast geldim. Ne aradığımı sordum. Yalnızlık dedi. Hayret ettim. Bu gece en kalabalık bir eğlence gecesi dedim. Sahil gibi suların üstü de insanla, ışıkla, terennümle, kahkahalarla dolu. Burada yalnızlık aramak tuhaf bir iddia değil mi? Muhatabım cevap verdi. Siz yalnızlığın hakiki manasını bilmiyorsunuz. İnsan yalnızlığı hariçte değil, kendi içinde aramalı. Sözlerinin manasını kavrayamadığımı gördü. Bastonuyla kendi etrafında bir daire çizdi. Bakınız dedi. Bu çizgi bir timsaldır. Timsaldir. Aramızda pek az mesafe var. Birbirimize bakıyoruz. Ben söylüyorum, siz dinliyorsunuz. Fakat bu çizgi bizi ayırıyor. Siz bana uzak yıldızlardan daha uzaksınız. İşte hakiki yalnızlık budur. Yalnız kalmanın bin şekli var. İnsan boş bir evde, sevilmiş bir kadının yanında yalnızlıktan bunalabilir. Kaydedilmiş bir sevgilinin bıraktığı derin boşluğu bilen insanı sükût gürültüden daha fazla musterip etmez. İyi düşünürsen hayatta tek başına yahut bir arkadaşla beraber olarak yürüyen insan ölen, yani ilaçsız bir yalnızlığa mahkum olan insanlardan farklı mıdır? Bu kitap çok doğru söylüyor. Hayatımız daima beraber geçti, birbirimizi daima sevdiğimiz halde yabancıydık Necdet. Yalnız kalmanın o binbir şeklinden biri şüphesiz en korkutucu olan çirkinlik beni edebi bir ayrılığa mahkum ediyordu. Kendi derdim için en korkuncu dedim. Çünkü başkalarının şikayetini işitemediğim için kendi ıstırabımızı daima her ıstırabın fevkinde görürüz ki bu da ruhlar arasında edebi ayrılığın bir başka neticesidir. Kitabımdan okumaya devam ediyorum. Yalnızlıktan doğan ıstıraplar en ziyade aşımaya layık olanlardır. Çünkü hiçbir merhametin tesellisi onlara erişemez. İnsanlar ıstırabın yalnız bir nevini anlıyorlar. Kendi çektiklerini ıstırap. Senelerden beri toprak olmuş bir öleğin için bu mektupları yazdığımı belki biraz anladın Necdet. Çünkü sağ olsaydın beni daha fazla anlamana imkan olmayacaktı. Tabiatta anlaşılmaz bir tenakus var. Bir yandan insanlar birbirlerini anlamıyorlar, başkalarının da yalnız kendi elemlerinin aksi sadasını duyabiliyorlar. Halbuki bir yandan dertlerini söylemekte, elemlerini ifade etmekte inkar edilmez bir teselli buluyorlar. Ben bu hakikati bildiğim için kendimi bu noktadan öteki insanlara faik sanıyordum. Vahşi bir gurur ile şimdiye kadar sustum. Etrafımdaki kalabalığın içinden yalnız bir gölge gibi geçtim. Fakat bugün anlıyorum ki bu mağrur sükutun sebebi kendi tahammülüm, kendi irade kuvvetim değilmiş. Hayatın her insan için mukadder sayılı bir fırtınasına henüz uğrayamayışımdır. O fırtına başladı Necdet. Yaşayanlardan bir yardım umamam. Sağ olsaydım belki nihayet sana söylerdim. Fakat homongolosu en kuvvetli muhtaç olduğu bir zamanda yalnız bırakmış bulunuyorsun. Sana günüç olduğu kadar da feci bir havadis vereyim Necdet. Homongolos galiba seviyor. Homongolos ve aşk. Dünyada bu iki kelimenin yan yana gelmesinden daha komik bir şey tasavvur edilemez. Fakat ne yapalım? Oldu. Pek iyi bilirsin. Homongolos çok cesaretli, çok gayur bir insandı. Ölüme, eleme, hastalığa, zarurete, hasılı hiçbir şeye ehemmiyet vermezdi. Çok küçük yaşından beri yalnız bir şeyden korkardı. Sevmekten. Dünyanın bir tür tasavvuf edilecek felaketlerini gözünün önünden geçirdim. Hepsi için bir ilaç, bir çare ümit edilebilirdi. Fakat ya bu çirkin çehreyle seversem halim ne olurdu? Bu düşünce beni senelerce müzbin bir hüzün ve yeis içinde kıvrandırdı. Ben de siz yaşta bir çocuktum. İlk gençliğin rüyaları ve ateşlerini beni de sarsmıştı. Yeri belli olan ağrılardan, sızılardan şikayet etmeye sebep yok. Mesela insan ağrıyan bir dişini söküp atıyor. Fakat benimki gibi insanlığın en derin, en karanlık yerlerinden gelen menbai, belirsiz ağrılar için ne yapmalı? Yine yalnızlıktan bahseden bir kitap bana şu nasihatı verdi. Uzun müddet hareket ve faaliyetten kalan uzuvlar gibi kalbi de bazı nevi hisleri de uzun bir atalet neticesinde uyuşturmak, söndürüp körleştirmek mümkündür. Rüyelerini kaybetmiş bir göz, kurumuş bir parmak, söndürülmüş bir hasta, ciğer nasıl yaşayan bir duyan uzuvların konseri içinde bir meyt gibi atıl ve hissiz yaşarsa, söndürülmüş bir his, emel de öylece kalbin bir köşesinde kuruyup kalır. Ben bu nasihatı tutmaya çalıştım. Bütün gençliğimi ve irademi içimdeki sevmek, kudret ve ihtiyacını körletmeye vakfettim. Yaşım ilerledikçe rüyalarım söndü, ıstıraplarım eksildi. Eski matemliğin hatırasına benzer bir hafif hüzünden başka bir şey kalmadı. Artık istediğim gibi bir adam olduğumu zannediyordum. Hatta kadın için, sevda için söylediğim şeylere kendim de inanmaya başlamıştım. Bir gece bir perinin sihirli eli yüzüme dokunsa, ertesi sabah bir masal şehzadesi güzelliğiyle yatağımdan uyansam yine nafile diyordum. Artık kalbim öldü. Sevmeye kudretim kalmadı. İşte kendime bu fazla itimadımdır ki beni bugün de gülünç ve feci vaziyeti düşürüyor Necdet. Artık benim için sevme korkusu kalmadı dediğim için kadından kaçmaya o kadar fazla lüzum görmedim. Hatta yavaş yavaş insan içine kadın cemiyetlerine girmeye başladım. Nasıl ki vaktiyle kendimi insanlardan gelecek fenalıkları men edecek kadar kuvvetli bulduğum zaman da artık arkadaşlar, dostlar peyda etmekte mahsur görmüş, oldukça munis bir insan olmuştum. Uğradığım kaza için sana biraz tafsilat vereyim mi? İhtimal ki sana yeni bir şey söylemeyeceğim. Bütün sevdaların hikayesi birbirine o kadar benzermiş ki. Baharda kırlarımızı uzak memleketlerden kırlangıç sürüleri gelir. Kondukları yeri birkaç ay tatlı bir neşe ve hayat doldururlar. Bu sene kampımızı kurduğumuz yerin bir saat uzağında bir bahçeye böyle bir kuş sürüsü indi. İrili ufaklı bir alayşen, yaramaz, hafif, genç kadın ve kız. Bir aile düğünü için memleketin dört bir tarafından gelip toplanmışlar. Mütemadiyen eğleniyorlar. Çalgı çalıyorlar, dans ediyorlar. Sporcu arkadaşlar 3 seneden beri olduğu gibi bu senede buraya güya bir açık hava ve riyazet hayatı geçireceklerdi. Bu çılgın genç kız alayını görünce çileden çıktılar. Tabii nizamımız bozuldu, programımız alt üst oldu. Açık gözlerden bazıları gizlice faaliyete girişmişler. Bu aileyle münasebet tesisi içinde çareler aramışlar. Öte taraftan aynı arzuda olduğu için tabii kolayca tanışıldı. Ben başka olmak üzere birkaç ağırbaşlı arkadaş evvela buna razı olmak istemedik. Yalnız şu var ki insan dünyada her şeyle uğraşabiliyor. Fakat birbirini isteyen erkekle kadının birleşmesine mani olamıyor. O öyle acayip bir mıknatıs ki. Hasılı çocuklarla başa çıkamadık. İş bu kadarla kalsa yine iyi. Bilakis onlar bizi peşlerine takıp bu köşkü sürdüler. Bir gece resmen davet edilmiştik. Arkadaşlar beni de kendi aralarına karışmaya ikna etmişlerdi. Fakat bir sokak köşesinde bir alaya genç kadın ve kızı karşılaşınca birden biri ürktüm. Motosikletimi sürüp gittim. Sonra başka yollardan dolaşarak kendi kendime kampa döndüm. Fakat arkadaşlarımın ikinci bir ısrarına mukavemet edemedim. Mutlaka seni görmek istiyorlar. Vaat ettik. Rezil olacağız diye yalvarıyorlardı. Beni niçin görmek istediklerini tahmin ediyordum. Şöhretimi duymuşlardı. Kadın düşmanını bir acayip hayvan seyreder gibi görmek istiyorlardı. Kendi kendime pekala dedim. Giderim. Bu meraklı küçük hanımlara öyle bir ders vereyim ki beni görmek istediklerine pişman olsunlar. Hem şu arkadaşlara da mükemmel bir rezil edeyim. Düşündüğümü muvaffakiyetle tasdik ediyordum. Küçük hanımlar benim şiddetli hücumlarım, zalim alaylarım karşısında sansar hücumuma uğramış güvercinlerdeki kuşlar gibi ötüşüp çırpınıyorlar. Bizim arkadaşlar utançlarından yerin dibine giriyorlardı. Bu benim muhterem komşularımızın köşkünü ilk ve son ziyaretim olacaktı. Fakat bu genç kızların arasında hiçbirine benzemeyen bambaşka bir mahluk vardı. Sara diye bir genç kız. Onu daha görmeden lakırdısıyla kulaklarım dolmuştu. Kampta münhasıran ondan bahsediliyordu. Kasabada onu bir kere görmek için yol üstünde bekleyenler vardı. Kim bilir ne kendini beğenmiş şımarık hafif manasız mahluktur diyordum. Onu kulaktan aşık olanlar vardı. Ben kendi hesabıma kulaktan düşman olmuştum. Bilhassa bir yolunu bulursam onu dehşetli hırpalamak fikrindeydim. Herkesin kendisine hayran olduğunu görmeye çalışan bu şımarık genç kız sakin bir insan tarafından hiçe sayıldığını görünce kim bilir ne şaşıracak ve kızacaktı. Mamafif itiraf edeyim ki ondan evvel şaşıran ben oldum. Bu Sara Hanım tarif ettiklerinden düşündüğümden o kadar başka bir insan ki onu meclislerinin baş köşesinde pırıl pırıl yanan, şımarık şımarık gülen, küstah bir hakimiyetle mütemadiyen eğlenen ve söylenen bir mahluk tasavvur etmiştim. Halbuki daima gölgeden, karanlık köşelerden hoşlanan, halim, sakin ve biraz mahzun bir genç kızdı. Yüzüme bakarken hayret ve nefret göstermeyen yalnız o vardı. Mamavif ilk kararıma sadık kaldım. Onu kızdırmak ve incitmek için türlü münasebetsizlikler yapıyordum. Fakat o bir türlü kızmıyor, sadece biraz mahzun oluyordu. Fikirleri öteki arkadaşlarının fikirlerinden bambaşkaydı. Güzel gözlerinde görünüşlerden ziyade iç yüzlere, çehrelerden fazla ruhlara bakan insanların hali müsamahası vardı. O gece iki arkadaş gibi ayrıldık. Kampa dönerken arkadaşlardan ayrıldım. Kendi kendime düşünmeye başladım. Bu sempatiyi nasıl izah etmeli? İhtimal bu biraz mahzun, şüphesiz, çok hayalperest olan genç kız bir sevdiği var. Tahminim doğru ise dünyada bu genç kızı alakadar edecek hiçbir şey yoktur. Gözleri bütün şekilleri lakayttır. İnsanların hepsi onun nazarında birdir. En güzel bir çehre ile en çirkin bir insan mesela bir homongos arasında fark göremez. Belki hatta şeklindeki garabet ile başka cinsten bir mahluka benzeyen bir homongos ona daha ziyade zihin ve gönül huzuru verir. Yalnızların bir nevi de kalabalık bir cemaatin hayat ve ahengine karışmış göründükleri her şeye baktıkları halde başlarının içindeki hayalden başka bir şeyi görmeyen mütehayyillerdir. Bunlar ikide bir de kendilerini rüyalarından uyandıran, etraflarına bakmayı, söylemeye, düşünmeye mecbur eden insanlardan mümkün mertebe kaçınırlar. Munis, dilsiz hayvanlardan daha fazla hoşlanırlar. İhtimal bu sırada bu nevi yalnızlardandır. Etrafındakiler yapmacıklardan, nümayişlerinden, iddia ve ukalalıklarından bıkıp usanmıştır. Ne yüzü ne de fikirleri kimseye benzemeyen homongolos onu çirkin bir buldog köpeği gibi alakadar ediyor. Bunlar o gece kendi kendime kampa gelirken düşündüğüm şeylerdi. Ertesi sabah bu tahminlerimi ve faraziyeleri hatırladığım vakit hem utandım hem güldüm. Homungulus, oğlum sen dün gece yıldızların altında mükemmel bir rüya gördün diyordum. Kadınların ve gecenin tesiriyle adeta sarhoş olmuştun. Karanlıkta gelirken aklından geçen şeyler ne feci heziyanlardı. O kendini beğenmiş gülünç genç kızlarına olmayacak vehimlerle süsledin. Halbuki hakikat gayet aşikar. Bu Sara Hanım sana o kadar fazla alaka göstermekle sadece etrafındakileri numara yapmak istedi. Belki herkesin mütemadiyen kendisiyle meşgul olmasını kafi görmüyor, cazibelerine bir de eksantrik sıfatını ilave etmeye çalışıyordu. Yahut da uzaktan hasretli için çeken dildadelerini "Ya Rabbi buldu buldu da bunu mu buldu?" diye kudurtmak, isyan ettirmek istiyordu. Hatta ihtimal ki bana gösterdiği teveccüh ve iltifatın daha yüksek bir manası vardı. Sara Hanım demek istiyordu ki ben o kadar yükseklerde uçan bir kuşum ki kanat çırptığı mesafelere nazaran bir homongolos ile sizin aranızda hiçbir fark yoktur. Hakikat bundan ibaret. Kahrolsun insanları kuruntu ile vehimle berbat eden gece. Yaşasın güneş. Güneş aydınlığında öyle bir hasta var ki sadece dünya değil insanın beyninin içi de aydınlanıyor. Bir daha köşke misafir gitmemeye, o çılgın genç kızlı alayını, bilhassa o Sarı Hanım'ı görmemeye azmetmiştim. Fakat sözümde durmak bir türlü kabil olmuyordu. Onlar çok ısrar ediyordu. Vukuat ve tesadüfler ise mütemadiyen aleyhime çalışıyordu. Bugün artık saklamama ne lüzum var? Benim mukavemetim de doğrusu pek kuvvetli değildi. Sarayı sık sık görüyordum. Bu genç kız bana büyük bir sempati gösteriyor, mütemadiyen benimle meşgul oluyordu. Niçin? Zihnimde daima bununla meşgul bulunduğu halde bir türlü bir şey anlayamıyordum. Bir şeye dikkat etmiştim. Saray için gece düşündüğüm şeyler gündüz düşündüklerimden büsbütün başkaydı. Başımın içinde iki ayrı insan yaşıyor, düşünüyor gibiydi. Gündüzleri bu genç kızı zalim bir soğukkanlılıkla tahlil ediyor, onun biraz renk ve süsten, bir parça gösteriş ve koketlikten ibaret, boş, manasız bir mahluk olduğuna karar veriyordum. Binaenaleyh artık onunla meşgul olmaya sebep kalmıyordu. Onu odadan atılan lüzumsuz bir eşya gibi zihnimde çıkartıyordum. Fakat gece ortalık karardı, tabiat gibi ruhlara da bir durgunluk çökmeye başladığı zaman o yavaş yavaş kapıma vuruyor, masum ve hayal bir çehre ile yanıma geliyordu. Gecenin maddi görünüşümüze nasıl tesir ettiği malum. Bazen karanlıkta parlayan bir cam kırıklığı pırlantı sanırız. Karanlık bir duvara vurmuş bir ışık çizgisine bakarken aralanmış bir kapıdan başka bir dünyayı gördüğümüzü vehmederiz. Mamav gece sade vücudumuzun gözleriyle gördüğümüz şeyleri değiştirmekte kalmıyor, hayalimizde gördüğümüz şeylere de tesir ediyor. Gecenin getirdiği bu sara hayali gündüzdeki gibi hafif, ruhsuz, manasız saradan büsbütün başkaydı. Öyle ki güzel bir şeyi iftira etmiş bir insan gibi adeta kendimden utanıyordum. Homongolos, biz köşke gidiyoruz bu gece. Sen kalıyorsun değil mi? Evet, fakat siz kampı beklemek için ihtiyaten birini bırakın. Belki ben de dolaşmaya çıkarım. Belki bir kolayıma gelirse uğrarım da. O kadar çok ısrar ettiler ki bu gece yan çizmek ayıp olacak. Bravo homongolos. Haydi ötekiler neyse ne. Fakat insanı çağıran bir Sara Hanım olursa sen maşallah adam olmaya, insan içine girmeye alışıyorsun. İstifaf ile omuz silkiyor. Geleceğim muhakkak değil diyorum. Fakat artık anlamaya başladım ki gündüzleri de verdiğim katil karar geceyle beraber eriyip gidecektir. Bazen kararsızlığım beni kendimden utandırıyor. Korkmaya başlıyorum. Ne olursa olsun bu gece bu arzuyu mukavemet etmek lazım diyordum. Hakikaten de kendime verdiğim bu sözü tutuyordum. Fakat o gece bir sinir hastası gibiydim. Bir türlü içim sığmıyor, yerimde duramıyordum. Karanlıkta denize giriyorum. Yorgunluktan bitap düşmeye kadar saatlerce yüzüyorum. Mamavif her seferin herhalde iftihar edilecek bir şey olmadığını anlıyordum. Onun için kendimi şimdilik vakaların akıntısına bırakmayı daha muvaffıl gördüm. Senelerden beri kaybettiğim sevme korkusu yine içimde canlanmaya başlamıştı. Kendimi avutmak için garip muhakemeler yapıyor, teselliler icat ediyordum. Bu saraya duyduğum temayülün herhalde aşk ile bir alakası olamaz. Küçük hevesleri, his eğlencesi kabiliğinden olan alakaları bir tarafa bırakırsak, büyük aşk ancak birbirini sevmeye layık ve müstahit insanlar arasında doğabilir. İki ayrı cinsten mahlukun birbirini sevdiği dünyada görülmemiştir. Ben kendi derecesini çok iyi takdir eden bir insanım. Bu genç kıza karşı ne ümidim olabilir ki onu benimseyip seveyim? Sara Hanım bana ummadığım derecede samimiyet gösterdi. Yanımda bulunmaktan, sözlerini dinlemekten zevk almaya başladım. Belki hatta onun cinsimi, kadınlığını bile düşünmüyorum. Belki onu bir erkek dost gibi, mesela kaybedilmiş bir Necdet gibi temiz bir arkadaş muhabbetiyle seviyorum. Erkekler arasında bazen kendimize bir kardeş, bir birader seçmek mümkün olsun da kadınlar arasında bir hemşire ayırmak niçin kabil olmasın? Bu suda mantık muvakkaten endişelerimi teskin ediyor, beni Sara'nın yanına sürüklüyordu. Onu her görüşte daha munis, bana daha yakın buluyorum. Bu genç kıza karşı duyduğum derin alakayı sade yabancılarla değil, onun kendisine de hissettirmek işime gelmezdi. Onun için mütemadiyen zevzekliklerime, münasebetsizliklerime, küstah tecavüzlerime devam ediyordum. Aksilik ve küstahlık beni çehremde bir insana yegane yakışabilecek tek süstü. Ben tatlı, rakik şeylerden bahsetmem, müşfik ve nazik tavırlar alsam kim bilir ne gülünç ve maskara görünürdüm. Eşek ile fino köpeğinin hikayesini bilir misin Necdet? Bir adamın güzel bir finosu ile çirkin bir eşeği varmış. Fino daima efendisinin yanında gezer, kucağında uyur, sofrasında yemek yermiş. Eşeğe gelince tabii yük taşır, Boston dolabını çevirir ve bu hizmetlerine mukabil bir miktar arpa ile bol miktarda sopa yermiş. Evet, eşek bir gün kocaman başını nallı ayağıyla kaşıyarak düşünmüş. Nafile, bu böyle sökmeyecek. Ben de politikayı değiştirmeliyim, kapı yoldaşım Fino gibi hareket etmeliyim. Hem onun yaptığı şeylerde pek güç görünmüyor. Biraz bağırıyor, birkaç defa yerde debeleniyor, sonra ayağıyla efendi yüzünü okşuyor. Ben de onun gibi yaparsam sahibimin gözüne girer, yükten ve dayaktan kurtulur, efendiyle beraber yer içer yan gelir yatarım. Zavallı eşek daha fazla düşünmeye lüzum görmeden fiilata girişir. Bir yolunu bulup efendinin oturduğu odaya girer. Adamcağız tabii şaşırır. Hayırdır inşallah deyip neticeyi beklemeye başlar. Eşek başını kaldırır, kulaklarını kısar. Güzelim ağzını açarak birkaç kere Fino gibi havlar. Sonra yine onun gibi efendinin ayakları altında debelenmek için kaldırıp kendini yere atar. Bir iki kere yuvarlanır. O da zelzele içinde kalır. Ne kadar eşya varsa alt üst olur. Nihayet eşek marifetinin 3. numarasını tatbik etmek için tekrar ayağa kalkar. Nallı ayağını kaldırarak efendinin yanağını hafifçe okşar. Bir okşayış gibi bir anda adamcağızın birkaç dişi fırlatır. Efendi aman çocuklar yetişin diye bağırır. Uşaklar bahçıvan sopalarla odaya koşarlar ve eşek tabii terennüme değiştirir. Ben kendimi bu masaldaki eşeğe benzetiyorum. Rakik söz söylemeye çalışmak, tatlı tavır almak beni kepaze etmekten, çirkinliğimi daha fazla göze çarpmaktan başka bir şeye yaramazdı. Ben mağlubiyeti kabul etmiş, kendime gönül davalarından mücadele haricine çıkarmış bir adamımdır. Adamdım. Bir şey ümit ediyor gibi göründüğüm halde herkes bana gülecekti. Buna hiçbir zaman razı olamazdım. Mamafif ben bu kadar da iktifa etmemiştim. Beni halini bilen, zeki ve mustarip bir insan olarak tanımlamalarını da aynı derecede korkuyordum. Çünkü acıyacaklardı. Mağrur ve zeki bir insan için acınmak da eğlenilmekten de daha az feci bir şey değildir. Onun için kendimi tamamıyla histen, insanlık duygularından mahrum bir mahluk, bir homongolos olarak tanıtmıştım. Evet, bu Sara Hanım'a mümkün olduğu kadar fena muamele ediyordum. Sözlerim, hareketlerim en mazlum ve sade bir insanı isyan ettirebilirdi. Fakat bu kimseye benzemeyen genç kız ne söylersem ne yaparsam tahammül ediyordu. Sara'nın bu vaziyeti halledilemez bir muammaydı. Uzun düşüncelerden sonra şu neticeye karar kıldım. Bütün gayretime rağmen tedbirde kusur ettim. Küstah tavırlarım Sara'yı aldatmadı. Şen zevahirime rağmen benim çok bedbaht bir insan olduğumu hissetti. Belki bu genç kızın yüzü derecesinde güzel bir ruhu var. Bana derin surette acıyor. Ölecek hastaları beyhude tesellilerle avutanlar gibi o da beni bir parça aldatmak istiyor. Bu kadar fevkalade bir genç kızdan bu kadar müşfik bir arzu niçin ümit edilsin? Hastalığım başlamıştı Necdet. Görüşlerim, düşüşlerim gittikçe değişiyordu. Sara yavaş yavaş öteki insanlardan ayrılıyor. Hastalanmış bir muhayyelinin bütün vehimleriyle süsleniyor. İnsanlarla ilahlar arasında bir mahluk oluyordu. Mamavif gözümde değişen şey yalnız Sara değildi. Mesela onun oturduğu köşk ile kamp arası yol. Günde birkaç defa motosikletimle çiğneyip geçtiğim bu tozlu bozuk cadde geceleri bana bir rüya memleketinin yolu gibi görünüyordu. Köşkün bahçesi, onu ilk defa altında gördüğüm ağaç, bir akşam kapının yanında ayrılırken onun saçlarının alnına donuk bir ışık döker fener. Buna benzer daha birçok ehemmiyetsiz küçük şeyler gözümde kıymet alıyordu. Nihayet kati hükmümü verdim. Homongolos, sevdiğini artık inkar etme. Görülüyor ki bu hastalığın kızıl kızamık nevinden biraz maraz. Bütün gayretine rağmen sen de ondan masum kalmadın. Fakat telaşlı sebep yok. İlk gençliğinde yakalasaydın bu hastalık senin için tehlikeli olabilirdi. Fakat şimdi kafi derecede müdafaa kuvvetlerine maliksin. Kuvvetli bir vücudun var. Bundan daha ehemmiyetli olarak metin ve soğuk bir mantığın var. Çocuk olsaydın ümit ve hayale kapılmaktan kendini alamazdın. Bunu takip edecek zaruri hayal inkisarına belki tahammül edemezdim. Ben zannediyorum ki bu hastalığın tehlikesi kendinden değil, ümitle ihtilat etmesindendir. Sen de böyle bir çocukluğa esasen ihtimal yok. Yalnız dikkat et ki ateşin şiddeti sana mantığındaki selameti kaybettirmesin. Hezeyanlar, sayıklamalar gibi hallerden kendini koru. Hem belki bu hastalık korktuğundan hafif geçer. Sonra alelade bir sıtma nöbetinden bile bir garip zevk unsuru bulunduğunu unutma. Tabi halinden çıkmaya, marazi bir ateşle yanmaya başlayan bir hastanın hisleri daha başka bir derinlik heyecanları, daha başka renkler ve şekiller alıyor. Evet, belki bu hastalık seni dünyanın en güzel şeyini, aşkı tanımadan hayattan göçüp gitmek mağlubiyetinden kurtaracak. İşte ben şimdi böyle bir hastalığın ateşleri ve rüyaların içindeyim Necdet. Kendimi bir nehrin kuvvetli akıntısına bırakmış gibiyim. Bakın nerelere sürükleneceğim. Homongolos. 3. Homongolos'tan ölmüş arkadaşına. Hafif dimağlı, hasta sinirli bazı insanlarda ölmüş sevgililerine karşı bir nevi kin vardır. Bu ölümü onların bir nevi vefasızlığı ad ederler. Kendilerini zahmetli bir seyahat esnasında yarı yolda bırakmış bir arkadaşa hitap eder gibi "Niçin beni yalnız bırakıp gittin?" diye sızlanırlar. Ben etrafımda pek çok işittiğim bir çocukça şikayete daima biraz gülerdim. Halbuki başkasında güldüğüm şey şimdi kendi başıma geldi. Bu gece sabaha kadar karanlıkta deniz kenarında kendi kendimi dolaşıyor. "Beni yalnız bıraktığını çok fena ettin Necdet. Bu gece yanımda olamadığını ne kadar isterdim." diyordum. Mamavif, sakın bu sözüme yanlış bir mana verme. Bu gece galiba Homungulus'un en çok teselliye muhtaç bulunduğu bir büyük felaket gecesi diye düşünme. Bilakis bu gece Homungulus hatır ve hayali gelmeyecek derecede mesut oldu. Sağ olsaydım bir çocuk gibi dizlerinin dibine oturacaktım diyecektim ki. Küçükten beri maddi acılara ve ağrılara tahammül vücudumu nasıl alıştırdımsa yüreğimi de ümitsizliğe ve ıstıraba öyle alıştırdım. Bir felaketi hiç şikayet etmeden, hiç kimseye bir söz söylemeden çekmeyi itmanlıyım. Fakat sevinç ve saadet hiç alışık olmadığım, hiç beklemediğim bir şey. Evet, bu gece sevinç ve saadetin hiç beklenilmez bir baskısına uğradım. Umulmaz bir rüya gecesi geçirdim. Ömrümün bütün acı yahut renksiz güne bir an için bir eski masal oldu. Onun için muhakkak söylemek lazım. Saadeti saklamak, derdi saklamaktan çok daha güç. Dinle beni Necdet. Evet, bir çocuk gibi çirkin başımı dizlerime koyarak söylemekten utanmayacağım. Fakat madem ki bu mümkün değil, sana yine bir mektup yazıyorum. Bugün sakin bir günümdü. Kasabaya inerek bazı işlerde meşgul olmuştum. İçimdeki fırtınaya bir mukavemet, sükunet gelmişti. Hislerim uyuşuktu. Fakat dimağım mükemmel işliyordu. Motosikletimle kampa dönüyordum. Bir zeytin ağacında ağlayarak imdat isteyen bir kız çocuğu gördüm. Bu çocuk Sara'nın dayızadesiydi. Bisikletle gezerken azarı bir bağ köpeğinden ürkerek ağacı tırmanmıştı. Çocuğu köşke kadar götürmem lazım geldi. Yolda saraya tesadüf ettim. Ehemmiyetsiz yardımımı büyük bir şeyle at ediyor, beni zorla köşke götürmek istiyordu. Razı olmadım. Motosikletime binerek kampa döndüm. Dedim ya, sakin ve makul bir günümdü. Saraya itaat etmeyişimi bir büyük zafer adetmiyorum. Fakat gece küçük kızın ailesinden 4-5 kişi bana teşekküre geldi. Aralarında Sara da vardı. Onu hiç beklemediğim bir saatte elimde bir küçük çiçek demeti, dudağında en güzel tebessümüyle çadırımın kapısında buldum. Misafirler kampın ortasındaki büyük fenerin etrafında toplanmışlardı. Sara biraz geride ayakta duruyordu. Ben uzakça bir karanlık köşeye çekildim. Elimde onun çiçekli yüreğimde mühim bir endişe vardı. Güzel ve sakin bir denizin ufkunda bir fırtınanın ilk alametlerini görmeye başlayan bir eski kaptan endişesi. Bu gece mutlaka fevkalade bir şeyler geçecek diyordum. Hatta oradan kaçıp gitmeyi, sabaha kadar kampa dönmemeyi düşündüm. Benim garabetlerime herkes alışıktı. Hatta Sara bile darılmayacaktı. Fakat yerimden kıvıldamak mümkün değildi. Bulunduğum karanlık köşede görünmek tehlikesi yoktu. Sara'nın büyük fenerin ışıkları altında gülümseyen yüzünü korkmadan seyrediyordum. Fenerin etrafında bir kargaşa oldu. Sara'nın çehresini kaybettim. Mamaf ben onu hala başımın içine görmeye devam ediyordum. Mehtap gibi çiçekliği de galiba seviyorsun Ziya Bey. Bu sözü söyleyen onun sesiydi. Hafifçe titreyerek başımı çevirdim. Sara omuz başımda duruyor, gülümseyerek elimdeki çiçeklere bakıyor. Bir şey hissetmesinden korktum. Çiçeklerin elimde bulunmasını izah için bir yalan uydurdum. Bu küçük demetin renk itibariyle kulübümüzün firmasına benzediğini, bu sebepten onu yatağımın başına asacağımı eğlenir gibi tavırla anlattım. Fakat evvelce de söylediğim ya, o benim tecavüzlerime, terbiyesizliklerime kızmıyor. Sade beni mahcup bir ve pişman eden mahzun bir gülümseme ile yüzüme bakıyor. Bu anlaşılmaz genç kızda bu gece garip bir emel uyanmıştı. Benimle kampın arka tarafındaki ağaçlıkta bir gezinti yapmak için inat ediyordu. O kadar mukavemet ettim, olmadı. Ağaçların arasında yan yana yürümeye başladık. Mehtap yerde kuru otların üstünde gölgelerimizi karıştırıyordu. Sara etrafımızdaki yalnızlıktan ürküyor gibi bana sokulur, omuzu koluma dokunuyordu. Ben sevdanın ne hayallere sığmayacak derecede güzel bir şey olduğunu bu gece anladım Necdet. Kendi kendime diyordum ki Allah beni de öteki insanlar gibi sevilecek ve utanmadan sevdiğimi söyleyebilecek bir insan olarak yaratabilirdi. Yanımda yürüyen, omzuma dokunan fakat hakikatte bana en uzak yıldızlardan daha uzak olan bu yabancı genç kız benim nişanlım yahut zevcem olabilirdi. Nitekim bu saatte yine böyle ay ışığında yan yana dolaşan ve sevişen nice insanlar var. Kim bilir neler hissediyorlar, nasıl mesut oluyorlar, insan saadetin bu derecesine nasıl tahammül eder? Bu suali çirkin, çinli gözlerinin kapaklarını yakan yaşlarla ve büyük bir saffetle kendi kendime soruyordum. Bu düşünce başka bir insanı isyan ettirebilirdi. Fakat ben mağlubiyeti kabul etmiş, bu zehri çoktan hazmetmiş bir insan olduğum için hiçbir kin ve hiddet duymuyordum. Ben sade gökyüzüne bakarak hayret edenler, kainatı büyüklüğü zihinlerine sığdıramayanlar gibi birbirlerini sevebilenlere hayret ediyordum. Evet, bu dünyada sevenler, sevilenler var. Görünüşte bunların başka insanlardan farkı yok. Bu nasıl mümkün oluyor? Sara benim uçurumun kenarına kadar sürüklemişti. Başındaki tülü rüzgara karşı müdafaa etmek için uğraşarak bana duyunuyor. Çıldırtıcı güzelliğini zorla gözlerimin içine sokarak gülümsüyor. Bana güzel, tatlı şeyler söylüyordu. Zaafımı anlatmamak için son derece güçlük çekmeye başlamıştım. Artık bir rüya içinde gibiydim. Daha doğrusu içimde hiçbir acılık yoktu. Kendi kendime homongolos sen birbirlerini sevenlere hayret ediyorsun diyordum. Fakat kimse sevdayı senin kadar iyi anlayamadı. Sara vadinin karşısında merak ediyordu. İleride bir gün onu tekrar buraya getirerek gündüz gözüyle göstereceğimi vaat ettim. Bu söz olsun diye söylenmiş bir şeydi. Bir ikinci defa onunla buralara gelmemize imkan yoktu. Zaten nihayet 20-30 güne kadar ayrılacağımızı biliyordum. Bu fikir benden başka düşünceler uyandırdı. Homongolos diyordum. İhtimal bu, sondur. Bir daha onunla böyle yalnız kalamayacaksın. Bu çehreyi bu kadar güzel bir ziya için tekrar göremeyeceksin. Demek ki sen bu saatte hayatını mukadder olan saadetin en yüksek mertebesine erişmiş bulunuyorsun. Bu genç kız senin nişanlın olsaydı bu saatte onu daha başka bir türlü mü sevecektin? Evet homongolos, cebri nefs et. Büyük bir gayretle başındaki akıl ve mantık makinesini durdur. Farz et ki Sara senin nişanlın ve sevgilin. Sara benim bu tasarrufuma yardım etmek ister gibi başını çeviriyor. Bana dikkatle, hüzünle dolu güzel şeyler söylüyordu. Nihayet hafifçe boynunu büktü. Hiç sebepsiz ağlamaya başladı. Bu gözyaşlarının sebebi neydi? Belki eski bir sevdanın hatırası. Belki daha başka bir şey. Fakat ne olursa olsun, güzel bir rüyadan uyanmaktan korkanlar gibi gözlerini kısıyor. Bu tenha ve karanlık yerde yüzüme bakarak ağlayan genç kız bir nişanlıdan başka ne olabilir diye düşünüyordum. Bir vehim ve rüya havası içinde yüzüyor gibiydim. Hakikat hissini hemen tamamıyla kaybetmiştim. Yaşadığım ve bir vücudum olduğunu sade avucumdaki şiddetli sızdan anlıyordum. Biraz evvel bir bahçıvan çakısıyla oynuyordum. Bir değnek parçası yontarken avucumun içini baştan başa kesmiştim. Tesadüfen bu gece bana son bir lütfu oldu. Sara yaşlarla ıslanmış yüzünü bana uzattı. Ziya Bey, gözüme galiba bir gece böceği kaçtı. Lütfen bir kere bakar mısınız dedi. Gülümsemekten kendimi alamadım. Ben Sara'nın ıslak yanaklarını parmağımla dokunmaya, gözlerin içine bakmaya cesaret edebilir miydim? Hem bu nasıl mümkün olurdu? Ona elimi dokundurduğum dakikada bir rüya gibi sinip gitmez miydi? Sara yalvararak ısrar ediyordu. Razı olum. Ta yakından gözlerin içine baktım. Bu gözler benim dünyada ilk defa yakından bakmaya cesaret ettiğim kadın gözleriydi. Gözlerimi ondan ayırdığım vakit kalbimde bir an içinde doğmuş derin ve acı bir kanaatle "Sen artık öldün çocuğum," dedim. Onun gözlerinde büsbütün başka bir dünyaya baktın. Artık yaşayamazsın. Dünyanın manzaraları sade, başkasından işitmekle öğrenmiş bir anadan doğma kör tasavvuf et Necdet. Bu biçarenin gözleri en güzel bir yaz gününün manzarasına karşı dünyayı aç ve 3-5 saniye sonra kapa. Başının içinde bu hayalle onu yaşayabilmesini nasıl ümit edersin? Böylece Sara'nın gözlerine baktıktan sonra döndüm. Zaten artık ne isteyebilirdim ki? Niçin bu gece bu derece mesut olduğumu anladın mı Necdet? Homongolos bu gece sevdiği bir kadınla baş başa dolaştı. Onun ağladığını gördü. İnsanlığın haklarına malik başka insanlar gibi, hatta bir nişanlı, bir sevgili gibi onun gözlerinin içine baktı. Bu geceki sevinç ve saadetim kadar büyük sevinç ve saadet tasavvur edilemez Necdet. Çünkü sevenler sevdikleriyle beraber geçirdikleri en mesut saadetlerin farkında olmazlar. Daima daha büyük saadetler getirecek bir ferda ümit ederler. Halbuki homongolos için böyle bir yarın yok. Homongolos. 4. Homongolos'tan ölmüş arkadaşına. Muamma halledildi. Sara Hanım niçin bana bu kadar alaka gösterdiğini artık biliyorum. Bu genç kız büyük güzelliğin kuvvetiyle manevi bir saltanat kurmuştu. Etrafındaki insanları baştan başa kendi tebaası, onların ıstıraplarını, gözyaşlarını bir nevi vergi ad ediyordu. Çirkin bir homongolosun sahte laikadısını zihnine sığdıramadı. Bunu bir isyan zannetti. Asi için müthiş bir ceza hazırladı. Büyük bir maharetle kurulan pusuya düşmeme ramak kalmıştı. Sevmek hakkında mahrum bir insan olduğumu utanacak bir hale gelmiştim. Evet, belki ben de başka bir insan gibi sevdadan bahse cesaret edecektim. Yüzüme bakarak gülmeye başlayacaktı. Sara Hanım bu arzusuna nail olamadı. Fakat ben o kahkahayı başımın içinde işiterek ölüyorum. Kurtuluşum mucizeye benzedi Necdet. Sara Hanım'ın akrabalarından bir yaşlı kadın onu beni sevdiğini söyledi. Küçük Bey de tam o esnada onun güya bahçede bulunmuş bir madalyosunu getirdi. Bunun içinde benim resmim vardı. O anda gözlerimdeki perde düştü. Bir umumi suikasti kurban ediliyordum. Bu iz üzerine yürüdüm. Sara Hanım'ın arkadaşlarından bazılarını maharetle söylettim. İlk şüphem katibi kanaat haline geldi. Mamavif asıl facia şuradaki bunu bildiğim halde Sara'yı görmekten, onunla baş başa kalmayı istemekten kendimi alamıyordum. Mesela düğün gecesi misafirlerden biri kadın, biri erkek olmak üzere çift ikişer ikişer masalara dağılıyorlardı. Çiftleri tayin için kura çekiyorlardı. Elimde 7 yazılı bir kağıt vardı. Sara tesadüfen 8 demişti. Gayri ihtiyari kağıdı parmaklarım arasına döndürerek 7'yi 8'e çevirdim. Osmanlı yazısında V7 V şeklinde, 8 de V'nin ters şeklindedir. Sonra zaafımdan utandım. Sara'nın tesiriyle başımdaki kanaatim müphem bir ümide kalp olmasından ve böyle göz göre göre kendimi mahvetmekten korktum. Bir bahaneyle ondan ayrıldım. Sara Hanım bir iki güne kadar gidiyor. Müthiş bir mücadele devresi başlayacağını hissediyorum. Otomobil altında vücudumun yarısı ezilmiş bir köpek gibi yolların üstüne kanımı dökerek sürünmeye cesaretim yok. Zaten söylemiştim ya, o gece onun gözlerine başka bir dünyada baktıktan sonra etrafındaki şeylerden bir tat bulman kabil değil. Yani bir motosiklet müsabakası var. Galiba bir kaza olacak. O gece onunla kenarında dolaştığımız bayırdan yuvarlanacağım. Buna cesaret edersem görüşmemize ancak 7-8 saat kaldı Necdet. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Homongolos. Kitabın sonu. 194. sayfa. 07-02-2009.